Ayrım 40.
Üstelik demode örgütlenme teknikleri, örgütlenme anlayışındaki yaratıcılığı da boğmuyor mu? Çağdaşı gizlilik ilkeleri ve buna uygun sağlam adam arama zorlamaları ile devrimcilik de kısır bir döngüye hapsolmuyor mu? Devrimcilik örneğin hala gece yarısı duvara yazı yazma cesaretine indirgenince mücadele anlayışları da ilkel kalmıyor mu? Örgütlenme anlayışına uygun bir örgütlenme tekniği yaratabilmelisin. Örgütlenme anlayışında sosyalizm içerilmiş olacaksa, sosyalizmi inşa etme tekniği de içerilmeye başlamalı. Anlayışın ve tekniğin nüvelerini de bugünden yakalayabilmelisin. Örgütlenme anlayışına ilişkin şöyle bir amentüye ne dersin? Örgüt içinde söz, yetki ve karar, iktidar her biri mücessem ve müşahhas örgüt sayılabilen, dava insanlarında, kadrolarda olsun. Herkesin sorumluluğu denetlenebilsin, herkesin görevi değiştirilebilsin ve bunun istisnası bulunmasın. Ancak bu anlayışla örgütlenerek, böyle bir örgüt aracılığıyla, öncülüğüyle sınıfı yukarıdan aşağıya örgütleyebilir, yani sınıfa dışarıdan bilinç taşıyabilir ve sözün, yetkinin, kararın, yani iktidarın emekçilere verilmesi davası uğruna mücadele edebilirsin. Leninist örgütlenme anlayışı da bundan başka bir şey olmasa gerek. Zaten bu anlayış Leninizmi eskitmeyen, onu klasik yapan anlayış değil mi? Ama klasikler tekrarlanamaz, kopya edilebilir. Dolayısıyla ancak iyi ya da kötü bir taklidi yapılabilir. Klasikler yalnızca öğretirler, öğreticidirler. Klasikleri taklit etmeden, klasikleri anlayarak ve klasiklerden öğrenerek yeni tarzlar yaratabilmen mümkün. Bu anlamda yeni tarz bir örgütlenme anlayışına ihtiyaç duymaz mısın? Hem evrensel düzeyde hem de hemen şimdi girişeceğin, şu süreçteki konjonktürü dikkate alabilen enterkonekte politik faaliyet tarzıyla. Tarzın eski tarz örgütlenme formlarını, anlayışlarını, tekniklerini terk eden, yalnızca klasik olanı yeniden üretebilen bir yeni tarz devrimcilik ve bunun örgütlenmesi olacaksa, bunu politik düzeyde yalnızca gerilla faaliyeti tarzıyla yeniden üretebilirsin. Askeri anlamından soyutlandığı zaman bir anlayış ve bir tarz olarak gerilla nedir? Gerilla tarzında politik faaliyetin kuralları. Gerilla emekçilerin kendi öz deneyimleriyle yarattığı bir klasiktir. Gerilla bir tarzdır ve elbette silahlı mücadele onun biçimlerinden biridir. Ama şimdi bu biçim konumuz dışında. Gerilla tarzını askeri olmayan biçimlerde sürdürmeyi de öğrenmelisin. Ama böyle yapınca seninle gerilla lafzı ile pasifliğini örtbas ediyor diye dalga geçenler olmayacak mı? Boş ver. Çünkü gerilla gerçekten klasiktir. Şimdi sana askeri olmayan biçimiyle de lazım. Yeter ki bu klasik tarzdan öğrenerek yeni politik mücadele biçimleri yarat. Ve yeter ki tek bir biçime mecbur kalma. Sömürücülerin teknolojik üstünlüğe sahip düzenli orduları karşısında emekçiler gerillayı yaratabildiler. Burjuvazi ise buna karşı özel savaşı, kontr gerillayı yaratmaya, yani emekçilerin zemininde savaşmaya mecbur kaldı. Şimdi sadece askeri düzlemde kontr gerilla yok. Depolitizasyon konusunda dertleşirken sözünü etmiştik. Kürdistan'da kontr gerilla hüküm sürerken Demirel'de kontr politika yapmıyor mu? İnsan hakları sivil toplumun örgütlenmesi, özerk üniversite ve benzeri ideolojik politik silahlarıyla solun zeminine geçiyor ve solu ideolojik ve politik olarak da etkisizleştirme programı uyguluyor. Solu etkisizleştirme programı, solun silahlarını elinden alarak öylesine sürdürülüyor ki, Demirel'in kendi adamlarına sosyal demokrasiyi öğrenin talimatı verdiği söyleniyor. Şimdi konjonktürel olarak kontrpolitikalara da karşı koyabilmek için yine klasik bir tarza başvurmak, gerillaya dört elle sarılmak ve bunu yeni tarz bir devrimcilik olarak politika alanında yaratmaktan, üretmekten başka çözümün var mı? Gerilla sonra kontrgerilla ama bundan sonra sürkontrgerilla gündeme gelmedi. Çünkü bu mantıken kontrgerillanın tarzına bağlı kalmak olurdu. Öyleyse gerillaya devam. Kontrgerillayı ve kontrpolitikayı da etkisizleştirecek tarzda gerilla ile kendi zemininde mücadeleye devam. Gerilla nedir? Topyekun savaş yerine parçalı savaş. Düzenli ordu, düzenli örgüt karşısında ve yerine düzensiz ordu, müfrezeler, düzensiz örgüt. Zamanı mekana karşı kullanmak sürüncemeli savaş. Hattı müdafaa yerine sattığı müdafaa, stratejik savunma, taktik saldırı ve bunlar gibi zayıfı güçlü kılan anlayış ve teknikler manzumesi. Neden böyle? Çünkü karşı taraf güçlüdür, örgütlüdür, inisiyatif sahibidir. Alt edebilmek için onun güçsüz olduğu yerde ve zamanda ondan daha fazla bir güçle vurmak, bunu parça parça ve uzun zamana yayılmış bir sürede gerçekleştirmek, açıktan saldırı yerine şaşkınlık yaratan düzensiz ve baskın saldırılarla üstünlük sağlamak gerekir. Gerilla işte bunun tarzıdır. Bu tarza uygun bir strateji politikleşmiş bir toplumsal devrimdir. Tersi de doğru. Bu kitlelerin isyanını örgütlerken, onları daha büyük politik isyanlara teşvik eden, politize eden, onları söz, yetki ve karara, yani her alanda iktidara sahip olma anlayışı, kültür devrimi, temelinde örgütleyen, yani kendisi için sınıf bilincine sevk eden, sınıfın partisini kendisi için örgüt kılan bir devrimci strateji olarak belirlenemez mi? Gerilla tarzı siyaset ile devrimci hareket olabilme sürecinde, devrimcilerin örgütü ve muhaliflerin örgütünü aynı anda görebilmen, her ikisini birden yakalamak için çaba sarf etmen gerekir. Bu tarzı egemen kılabildiğin politikleşmiş toplumsal devrim stratejisinde, iktidarı almadan önce kültür devrimine de başlayabilmek için yeni tarz bir parti ve yeni tarz bir cepheyi birlikte kurabilmelisin. Ama bu sürece ideolojik bakımdan tanımlanmış bir kurmay çalışması ile başlaman, yani önce girişimcilerden müfreze kurman, bu müfreze ile birkaç noktadan birden çok yönlü çıkış yapman, yalnızca girişimciler müfrezesi ve kurmay örgütü ile değil, başta işçi örgütleri olmak üzere diğer devrimci muhalefet örgütleri zeminindeki politik çıkışa bağlı. Yenilgiden başarıya, örgütsüzlükten örgüte, azlıktan çokluğa, kitleselliğe başka nasıl ulaşabilirsin? Politik gelişmelere damgasını vuran, kitleleri etkileyen, sınıfı kendisi için sınıf olma bilincine taşıyan bir örgütü başka nasıl kurabilirsin? Bunun için başlangıçta düzenli bir örgüte değil, siyasi mücadele veren gerilla müfrezelerine, düzensiz örgütlenmelere ihtiyacın olduğu açık. Başlangıçta sıkı disiplini, merkezi ve her alanı kapsamayı amaçlayan bir örgütün olmasın, siyasi mücadele veren gerilla müfrezelerin olsun ve bunlar gerilla taktikleri uygulasınlar. Çünkü nesnel düzlemde parçalı olan muhalefeti topyekun bir savaşa sevk edebilmek henüz mümkün değil. Her muhalefet alanını ayrı bir tarzda örgütlemek adeta bir zorunluluk. Mücadelenin karakterinden kaynaklanan böyle nesnel bir zorunluluk, düzenli yekpare bir örgütlenme modelini bugün için geçersiz kıldığı için bu parçalı alanlarda müfrezeler şeklinde faaliyet göstermen gerçekçi bir tercih olabilir. Üstelik bugün toplumsal bakımdan devrim hemen şimdi diyebilirsin ama politik devrim yakın bir hayal değil. Politikleşmiş toplumsal devrim sürüncemeli bir politik mücadelenin neticesinde yakınlaşabilecek. Zaman içinde güç toplamayı önüne koyan tarzların her zamankinden daha gerçekçi olduğunu söylemek, şu içine girmekte olduğun tarihsel dönemin gereği sayılamaz mı? Ancak müfreze çalışması ile lokal düzeylerde devrimi hemen şimdi gerçekleşebilir hedefler olarak tanımlayabilirsin. Gerilla müfrezesinin taktik başarıları ile devrimi bir hayal olmaktan çıkarabilirsin. Özellikle dünya çapında devrimci dalganın en düşük düzeyde olduğu şu konjonktürde, argümanlarına ve ütopyana yeniden sahip çıkabilmek için ideolojik ve politik bakımdan stratejik bir savunmaya adeta mecbursun. Bu savunmanı ancak politikadaki somut ve gözle görülür başarılarınla, taktik saldırılarınla sağlamlaştırabilirsin. Bu konuda gerilla mücadelesi tarzından öğreneceğin politik dersler gerçekten de çok önemli. Gerilla mücadelesi her ağacı, her rüzgarı, her yağmuru, her kaynağı kendi lehine kullanma sanatı diye tanımlanır. Zayıf, küçük, dağınık güçlerin kendinden güçlü düşman kuvvetlerini yenmesi böyle mümkün olur. Bulunduğumuz bölgedeki mücadeleyle ilgili her şeyi, halkın alışkanlıklarını, geleneklerini, bölgesel, yöresel özellikleri incelemeye, en ufak şeyleri bile değerlendirmeye çalışmalıyız. Evet, 1979 yılında söylenen bu sözler bugün belki sana oldukça sevimli ve biraz naif gelebilir. Ama bu naif tarzda bir klasiktir. söylendiği günlerin gereği yapılan özel ve konjonktürel vurguları ihmal etmek kaydıyla bugün de örgütsel sorunlar ve çalışma tarzımızdaki bazı hatalı eğilimler üzerine Devrimci Yol Yazıları sayfa 351 Devrim Yayın Evi Şubat 1991 başlıklı bu yazıyla pekala işe başlayabilirsin. Böylesi eskiyi tekrar etmek değil, bir klasikten öğrenmek ve bu şekilde yeni tarz bir devrimcilik yaratmak olabilir. Uğruna fedakarlıklara katlanabilecek bir davayı politik olarak yeniden kanıtlaman ve teorik olarak yeniden tanımlaman şart değil mi? Bunu da elbette ideolojik politik çıkış ile başarabilirsin. Bu yönde de enterkonnekte bir yayın faaliyeti gerekli. Ama asıl olarak enterkonnekte bir politik faaliyet içindeki müfrezelerin bu haklı davayı haklı olduğu zeminlerde savunarak ve bunun gereklerini yerine getirerek devrimci mücadeleyi sürdürebilmeli. Bu faaliyeti mücadelenin en önünde yer alarak ve davayı kitlelere kendi öz deneyimiyle benimseterek çoğaltabilirsin. Tıpkı bir gerilla müfrezesi gibi. Politik çalışman, dağınık güçleri lokal hedeflerde yoğunlaştırma anlayışında yükselebilmeli. Örneğin öncelikle iş kollarında değil, iş yerlerindeki isyanı, direnişi örgütlemek için çaba sarf edilmeli. Böylece somut başarılar kazanılması mümkün hale gelebilir. Küçük direnişlerden büyük kavgalar çıkarmayı gözeterek, müfrezelerinin güçlü olduğu yerde, güçlü olduğu zaman ve gücü kadar. İşte ülkenin dört bir yanında bu özelliklerdeki politik gerilla müfrezeleri ile çoğalman, güçlenmen ve inisiyatifi ele geçirmen mümkün olabilir. Bu anlayışı saflarında egemen kılabildiğin ölçüde, başlangıçta her alanı bütünselliği içinde kapsama iddiasına sahip düzenli ve merkezi bir örgütlenmeye ihtiyacın da ortadan kalkar. Bunun yerine isterse bir avuç arkadaşın olsun, önemli değil, güçlü bir kurmay çalışması örgütüyle bu müfrezeleri yaratabilirsin. Bunlar seyyar ve seyyal, yerel örgütlenmelerden başka ne olabilir ki? Pratik inisiyatif artık bu müfrezelerin elindedir, bunların kendi iç işlerliğindedir. Politik donanımı ise kurmay çalışması örgütü tarafından sağlanabilir. Kurmay çalışması örgütü en genel politik harekat planlarını düzenleyebilir. Müfrezeler bunları kendi inisiyatifleri ile kendi etkinlik alanlarında çoğaltabilir ve yeniden üretirler. Çarpışırlar. Gerillanın bürokrasiye ihtiyacı yoktur. Sürekli ve düzenli ilişkilere de. Her müfrezenin kendi içinde sıkı bir örgüt olmaktan başka çaresi de yoktur. Yaşayabilmek, kendini koruyabilmek ve kendini çoğaltabilmek için. Kendilerini savaş alanında, yani doğrudan politik çalışma içinde aktif biçimlerde örgütlemeye mecburdurlar. Gerilla müfrezelerinin merkezi olmaz, üssü olur. Bu üst tanımı gereği kurmay çalışması örgütüdür. Tanımı gereği kurmay çalışmasıdır. Çünkü hiçbir gerilla müfrezesi merkezden aldığı talimatlarla etkili ve gündelik ve somut faaliyet sürdüremez. Yalnızca zaman zaman üstüne dönmek, eğitim, denetim, karar alma süreçlerine doğrudan katılım, kongre gibi kendi yeniden üretimi için gerekli mekanı ve imkanı kullanmak ihtiyacını duyar. Her gerilla müfrezesi gibi bunların da kendilerine yaşam alanı kurabilmesi ve giderek kurtarılmış bölgelere sahip olması gerekecektir. İşte bu gerilla müfrezelerinin kurtarılmış bölgeleri devrimci kitle örgütlenmeleri ve diğer mücadele ve muhalefet örgütlenmeleri olabilir. Bu yaşam alanları dışında var olmaları mümkün değildir. Bu tür bir gerilla siyaseti, yeni tarz örgüt anlayışını ile örgütlenme tekniğini uyumlu kılan elverişli bir çözüm seçeneği olarak önünde durmuyor mu? Gerilla müfrezelerin ile bir partileşme sürecini değil ama tam da hemen şimdi ihtiyacını duyduğun ve içinde devrimci bir partinin nüvelerini de yeşerttiğin hareketlenme, hareketleşme sürecini başlatabilir ve geliştirebilirsin. Kendinde örgütlenmeler arasında kendisi için örgüt kimliğini kazanmış devrimci müfrezelerin ile politika alanındaki gerilla faaliyetlerinle stratejik denge aşamasına ulaştığın noktada düzenli örgütlenmeye, yani yeni tarzda bir partileşmeye sıçrayabilirsin. Gerilladan düzenli orduya geçişin bu süreçteki adı partidir ve artık bu yeni tarz bir partidir. Peşine işçisinden gencine ve insan hakları müfrezelerine kadar bütün devrimci muhalefeti takmış olan bir politik hareketin partisi. Bu parti ile klasik anlamıyla cephesel örgütlenmenin ve en genelindeki toplumsal muhalefetin ve diğer örgütlerin meşru ve kabul edilebilir öncüsü olabilirsin. Öncülük talep edilmez, öncülüğe layık olunur. Öncülük rolüne başka nasıl layık olabilirsin? Böylece konspirasyı demokrasi ikilemine, bürokratikleşmeye, karar alma mekanizmalarının oluşumuna, kısacası örgütsel işlerliklere dair can alıcı ve ezeli soruları eskiden verilmiş yanıtlarıyla karşılama mecburiyetinden kurtulma imkanına da kavuşmuş olmaz mısın? Her şeyden önce gerilla tarzı ile zaman kazanırsın ve zamanı kazanabilirsin. Örgütlenmeye dair can alıcı ve ezeli her tür sorun, ağırlıkla ve kaçınamayacağın birer dayatma olarak düzenli örgütlenme aşamasında karşına çıkacak ve bu soruların net çözümlerine böyle bir aşamada karar vereceksin. Ama bütün çözümleri hemen şimdi bulman şart değil. Üstelik şimdiden bu politik gerilla faaliyeti içinde ve hatta deneme sınama yoluyla edineceğin yaratıcılığınla bütün bu evrensel soruların çözüm nüvelerini de yeşertebilme imkanını kullanamaz mısın? Yeni bir tarzı bütünüyle yakalayabilmek uğruna eski biçimleri, çözümleri kısmen de olsa kullanmayı göze alarak. En önemlisi gerilla tarzıyla yaratacağın enterkonnekte politik faaliyette bürokratik olmayan bir sosyalizm davası peşinde koşacak, bürokratik olmayan örgütlenmeleri kazanabilirsin. Müfrezeler örgütünde bürokrasi palazlanamaz. Politikleşmiş toplumsal devrim anlayışı ile emekçi iktidar, organlarının nüvelerini yeşertme imkanlarına kavuşma yoluna girebilirsin. Gerilla tarzı sayesinde diğer bazı ikilemleri gündemden çıkarman da söz konusu olabilir. Söz gelimi gerilla tarzında illegalite yerine de facto, aleniyet egemendir. Önündeki politik faaliyette konspirasiyi esas alan bir hat üzerinde yürümene gerek kalmaz. Ama bu düzende sırtını düşmana çevirerek yürümenin akıllı bir iş olmadığını unutmadan, sırtını sürekli duvara verme tedbirini ihmal etmeden, özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda, gerilla tarzında legal ya da de jure, sosyalizme bağlı kalma oportunizmi de yoktur. İllegal bir sosyalizm davası peşine düşmeden, sosyalizmi fiilen ve meşru yollardan inanılır ve uğruna mücadele edilebilir bir amaç haline getirebilirsin. Müfrezelerin savaş alanında gizli kalması mümkün mü? Elbette mümkün değil. Kaldı ki yüzlerce fiili örgüt niteliğindeki bu müfrezelerinle baş edilmesi de mümkün değil. Devrimci kitle örgütlerin tanımı gereği zaten konspirasi dışındadır. Bu tür örgütlenmelerin esas olarak demokratik kitle örgütlerinde de mevzilenebilen ve müfrezelerin de faaliyet alanı olabilen de facto örgütlenmeler olabilir. Elbette gerilla tarzı ile sorunlarını tereyağından kıl çeker gibi çözemeyeceksin. Bu da zahmetli bir yol. Epey sıkıntıların olacak. Pek çok sorunu, fiili ve aydınlık çözümlerin düzleminde göğüslemen gerekecek. Özellikle başlangıç evrelerinde. Gerilla tarzı tam da kuralsızlığın kurallarını bulma sanatı. Bu düzensiz örgütlenme tarzı da bu nedenle müthiş bir örgütlenme ustalığı istiyor. Ve başlangıçta bir avuç insanın sorumluluğunu. Bu nedenle özellikle başlangıçta büyük risklerin bulunduğunu göz ardı etmeyeceksin. Başlangıç evrelerinde politik faaliyetin karar alma ve politika üretme süreçlerinin yasama, yürütme, denetim, yaptırım, girişimcilerin inisiyatifinde yürütülmesinin bir ölçüde kaçınılmaz olduğu bu tarzda müfreze düzeni, demokrasiyi önlemenin en büyük güvencesi ise konspirasyi artık sınırlarını merkezin değil ancak müfrezelerin saptayabileceği bir önlem ise, bütün bunlar müfrezelerin birbirinden organik olarak kopuk faaliyeti ile sağlanabilir mi? Kurmay çalışması müfrezesi ve diğer müfrezeler ile devrimci kitle örgütlerindeki iç demokrasi arasındaki ilişkilerde son sözü kimin söyleyeceğine dair olası gerilimlerde ikna yöntemi esas alınamaz mı? Yayın alanındaki müfrezeler politik olarak başlangıçta yine girişimcilere karşı sorumlu tutulamazlar mı? Elbette bütün bunları bir anlamda kuralsızlık sayabilirsin ve çözümlerin keyfilik düzleminde tanımlandığını ileri sürebilirsin. Ama bu sakıncalardan bütünüyle kaçınmak hiçbir çözüm tarzında mümkün değil, hiç olmazsa başlangıçta. Yoksa sen de kimileri gibi daha net tanımlanmış bir ilişkiler bütünlüğünden mi yanasın? Ama şunu unutmamalısın ki sen nasıl düşünüyorsan, hangi örgütlenme anlayışını benimseyeceksen ve nasıl yapacaksan, yani hangi örgütlenme tekniğini benimseyeceksen bu işler öyle olacak. Bu tarzdan daha net bir seçeneği düşünebiliyorsan ve öylesini yapabileceksen mesele yok. Ama bunu diğer kağıtlardan okuyarak başka bir kağıda aktardığın, yani kağıt üzerinde kalan bir tüzük seçeneği ile filan çözmeye kalkışacaksan, orta yerde ciddi bir mesele var demektir. Hiçbir tüzük karşılaşılan her somut sorunu çözemez, sadece çerçeve çizebilir. En iyi tüzük ise bu çerçeveyi en çok daraltabilendir. Üstelik tüzükler, insanlar için, senin için yapılır ve faaliyette bulunan insanlara göre, sana göre geçerli olur. Yani kağıda yazılı tüzüğü müşahhas uygulayıcıları yorumlar ve ona karakterini verir. İyi bir tüzüğün güvencesi bu nedenle örgütlenme anlayışını ve tekniğini tüm kadrolara içerebilmekte yatmaktadır. Özellikle de girişimcilere. Girişimcilerin örgüt ustalığı bakımından sergileyecekleri yetenek birçok şeyi belirleyecek. Bu ustalık her somut sorunu basitten karmaşaya bir takvime bağlı olarak aşama aşama çözebilmeyi zorunlu kılar. Başka bir şeyi değil. Bu nedenle başlangıçta girişimciler inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarını sonuna dek kullanmakla yükümlü olmalı. Giap Viet Gong'u bir öncü müfreze ile kurmuştu. Bu faaliyette de girişimciler bir öncü müfreze olarak ileri atılamaz mı? Yüz yüze ilişkilerde bölgesel, sektörel ve fonksiyonel müfrezelerin oluşturulmasında ön ayak olamazlar mı? Müfrezeleşme faaliyetini aşama aşama geliştiremezler mi? Böyle bir tarzın birebir örneğini hiçbir yerde bulamazsın ama sana bir şeyler çağrıştıran deneyler elbette söz konusu olabilir. Örneğin Sandinistler, onların da kendiliğinden ya da mecburiyetten bir çeşit enterkonnekte faaliyet içinde oldukları söylenebilir mi bilmiyorum. Bunları da incelemende yarar var ama sen bunu bilinçli, iradi bir tercih olarak ele almak durumundasın. Bu yeni tarzı eski kavramlarla tanımlaman mümkün olsaydı belki şunu söyleyebilirdin. Öncü savaşçı partimizi cepheleşme tarzı ile inşa edeceğiz ama tam böyle de değil işte. Başka bir şey. Sen yapabildiğin zaman anlam kazanacak olan gerçekten yeni bir tarz. Peki ama örgütlemeyi hedeflediğin şu muhalefet hep parçalı mı kalacak? Muhalefet birleştirilince enterkonnekte faaliyet sona mı erecek? Evet, böyle bir durum gerçekten de devrimci kitle örgütleri ve müfrezeler ve kurmay çalışması müfrezesi dolayımı ile parti artı meclis, cephe, düzlemine geçilmesine denk düşecektir ki bu gelişme enterkonnekte faaliyetin kuvveden fiile geçmesinden başka bir anlama gelmeyecek. Böyle bir dönemi yaşarsan gerillanın artık stratejik denge aşamasına ulaştığını ve düzenli örgütlenme vaktinin geldiğini görebilirsin.